sakatlık orada ya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Eşitli Üniversitesi. Yaptığıların dağılık için düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edildi.
İyi akşamlar sayın izleyiciler. Pınar Akkaş'la birlikte sunduğumuz bir yaşam ve sağlık programında daha birlikteyiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Operatör Doktor Ali Zırh Beyefendi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Beyin cerrahı, nöroşirurji uzmanı, Türkiye'nin tanınmış nöroşirurji uzmanlarından ve Parkinson hastalığıyla çok ilgili, çok başarılı çalışmalarınız var. Şimdi birazdan bundan bahsedeceğiz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Eğitiminiz Ankara'dan, liseyi birincilikle bitirdiniz. Hacettepe Tıp Fakültesi sonra da İstanbul'da devam ettiniz.
Evet, öyle oldu.
Evet.
İhtisası Marmara Üniversitesi'nde evet. Yaptık. Daha sonra da üst ihtisaslar vardı. Toronto'da Toronto Western Üniversitesi'nde evet. Ve Amerika'da John Hopkins Üniversitesi'nde. Evet. Öğrendiklerimizde de geldik 97'den beri beyin cerrahisini, özellikle bizim fonksiyonel nöroşirurji dediğimiz beyindeki hücresel aktiviteyi bir yerde değiştirmeye çalışan yöntemlerle uygulamaya çalışıyoruz. Günümüzde de en çok, en sık yaptığımız, en iyi sonuçları aldığımız girişimlerde beyin pili ameliyatları oldu.
Evet.
Bugün sizinle Parkinson konusunda çok detaylı konuşacağız. Dolayısıyla beyin pili ameliyatları ve diğer bağlı rahatsızlıkları konuşacağız beraber. İlk o zaman hocam başlayalım isterseniz. Parkinson hastalığı nedirle ve belirtileriyle başlayalım mı?
Tabii. Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ve genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donuklaşma,
evet.
Öne eğik, küçük adımlarla yürüme. Eğer var ise vücudun bir yanında para sayar tarzda diye tarif edeceğimiz titremenin ön planda olduğu santral sinir sisteminin kronik, dejeneratif, ilerleyici bir hastalığı.
Belirtileri nasıl?
Parkinson hastalığında klasik en çok bilinen titreme diye aslında her hastada yok ama varsa bu bizim istirahat halinde dediğimiz eller kucaktayken koltuğun kenarında veya iki yana sarkıtıp yürürken ortaya çıkan ve daha çok para sayar tarzda diye tarif edebileceğimiz bir titreme. Bunun varlığı Parkinson'un tipik bulgularından bir tanesi oluyor. Ama her hastada titreme yok. Bazı hastalarda Parkinson'un diğer bulguları
evet.
Olan tutukluk, katılık, ağırlık, hareket etme güçlüğü gibi bulgular da ön plana gelebilir. Bu durumda da genellikle yine vücudun bir yanında kolların vücut salınımına iştirak etmeyip daha çok vücuda yapışık, hareketsiz olarak yürümek veya yürürken hareketlerde ağırlaşma, bazı hastalarda küçük adımlarla öne eğik yürüme, gene yavaş yavaş gelişiyorsa tablo, yüz hatlarında donukluk, bizim maske yüz dediğimiz
evet.
Değişiklikler hastalığın ilk bulguları olarak veya ilk belirtileri olarak karşımıza gelebiliyor.
Her titreme Parkinson değil.
Tabii ki.
Başka titreme yapan rahatsızlıklar da var. Nasıl ayırt ediliyor?
Şöyle Parkinson basitçe titremesi, ayırabiliriz. Evet. Eğer bu bir istirahat evet. titremesi ise, eller kucakta, istirahatte ise
evet.
bu daha çok Parkinson hastalığının titremesidir ve genelde de tabii daha ileri yaşlarda gördüğümüz bir titremedir.
Evet.
Ama daha çok gençlerde olan, heyecanlanınca hepimizde olan, elleri havaya kaldırınca, bir tepsi tutunca, namaza durunca, bir şey tutunca ya da bir eylem işlem yaparken ortaya çıkan titreme var. Bu daha çok bizim esansiyel tremor dediğimiz, daha çok gençlerde ortaya çıkan bir eylem işlem yapma
evet.
sırasında olan titreme. Bu ikisi olmaksızın beyinde bir takım hastalıklar, hasarlar, MS hastalığının hasarları gibi
evet.
veya geçirilmiş kanama, travma, ameliyat geçiren veya kaza geçiren bazı olgularda da özellikle beyinciye gidip gelen yolların gördüğü hasarlara bağlı daha şiddetli bir eylem işlem yaparken olan daha nadir gördüğümüz titremeler de oluyor. Genelde Parkinson hastası istirahatte elleri titrer. Kaldır ellerini deyince titremenin daha çok durduğunu görürüz.
Evet.
Ama istirahatte titremeyen bir kişide ellerini kaldırması veya bir şey tutarken ortaya çıkıyorsa bu da bizim daha çok esansiyel tremor dediğimiz tabloyu akla getiriyor açıkçası.
Evet.
Parkinson'da vücudun geneli etkilenebileceği gibi kısmi ya da odak olarak yani etkilenebiliyor değil mi? Yani bütün vücut mu yoksa Parkinson'da etkileniyor? Yani sadece eller etkileniyor ya da
genelde
boyun,
vücudun
baş,
bir yarısı
evet.
daha ön planda diyebiliriz.
Evet.
Uzun yıllar içerisinde mutlaka karşı vücut yarısında da bulgular ortaya çıkıyor.
Evet.
Çünkü hastalığın ortaya çıkış nedeni nedeni beyinde substansiya nigra dediğimiz bir anatomik bölgedeki dopaminin üretiminin azalması. Evet. Bu aslında belki hepimizde azalmaya başlamış durumda. Ama bu azalma oranı %65-80'lere ulaştığında artık semptomlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da genellikle 62-65 yaş arası gibi oluyor ve bu grupta hani her 300 kişiden birinde az ya da çok bulgular görülüyor. Yıllar geçtikçe bu oran artıyor. Neredeyse her bir 10 yılda katlanarak gidiyor. Hani hepimiz 120 yaşına kadar yaşarsak az ya da çok hepimizde Parkinson bulgusu ortaya çıkacak.
Peki nedir sebepleri? Kullanılan ilaçlar mı, sigara mı veya genetik mi? Neye bağlı olarak gelişiyor Parkinson? Nasıl kaçınılabilir veya?
Esas anlamda konuştuğumuz bizim neredeyse %98 gördüğümüz hastaların adı idiopatik Parkinson hastalığı. Evet. Yani aslında altta yatan belli bir neden olmayan, tetikleyici bir neden olmayan. Bunun dışında geçirilmiş kazalar, menenjit, ensefalit benzeri rahatsızlıklar, bazı toksik maddeler, ağır metaller gibi vücudun maruz kaldığı bazı problemlere bağlı ikincil, bizim sekonder dediğimiz Parkinson tabloları da var ama bunlar çok küçük bir grup. Dolayısıyla genelde altında yatan belli bir neden olmadan dopaminin yaşlanmaya bağlı süreç içerisinde azalması. Bazı çalışmalar kırsal kesimde pestisitlerle, böcek ilaçlarıyla karşılaşmanın bunu göreceli olarak arttırabildiği yolunda ama hani şu yapıyor dediğimiz veya ne bileyim işte şunu yersen ya da böyle yaşarsan Parkinson olmazsın dediğimiz bir çeşit strateji yok. Evet. Genetik mi sorusuna gelince en zor soru. Çünkü esas bizim bu toplumda gördüğümüz 60'lı yaşlardan sonra çıkan ve idiopatik Parkinson dediğimiz tabloda çok fazla bir genetik yoğunluk yok. Yani hani izleyiciler açısından bende var, çocuğumda olacak mı ya da babamda var, bende mi olacak mı sorusu çok da aman olur değil. Bizim alıştığımız, bildiğimiz genetik hastalıklar gibi sık görülen bir tablo değil. Ancak yaklaşık %20 hasta 50 yaş altında görünüyor. Bunların da bir yüzde yine 20-30'u neredeyse 30'lu yaşlara kadar iniyor. Biz 40 yaşın altında gördüğümüz hastalara genç yaşta görülen Parkinson hastalığı tablosu diyoruz. Bunların içerisinde bir %15-20'de bazı genlerin sorumlu olduğunu, yaş yurt dışındaki çalışmalar tabii bunlar, yaş 20'nin altına inerse neredeyse %50'de bunları bulabildiğimizi söylüyoruz. Ama bunlar da yine bu sepetin içinde daha küçük olgular.
Evet.
Parkinson hareket bozukluğu hastalığı ve çocuklarda görülme sıklığı oluyor. Yani görülüyor mu? Görülüyorsa da sıklığı nasıl oluyor? Yani
demin saydığımız gibi bir grup dediğiniz... %20'nin altında. Bizim juvenil Parkinson diyeceğimiz yani daha neredeyse 10'lu yaşlarda da çok nadir de olsa görülen olgular var. Ama klasik tablo ileri yaşın hastalığı. Yani bizim gördüğümüz neredeyse işte %80-90 hasta hep 60'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan tablolar.
Yine dopamin kaynaklı mı oluyor?
Tabii aslında olay dopaminin eksikliği. Evet. Dopamin üretiminin eksikliği. Evet.
Herkesin tanıdığı bir Parkinson hastası var. Muhammed Ali boksör bilinen birisi. Ama her boksörde Parkinson olmuyor. Nedir Muhammed Ali'deki...
Şimdi tabii Muhammed Ali'yi muayene etmediğim için hani bunun için çok net bir şey söylemek mümkün değil. Ama o hani bazı ikincil Parkinson tablolarından bahsettik. Burada akla tabii yediği darbeler sonucunda ortaya çıkan bir klinik tablo mu yoksa idiopatik gelişen bir tablo mu sorusu geliyor. Belki de travmalarla ilgili. Niye ilgili? Çünkü hani Muhammed Ali gibi birini eğer çok tipik bir Parkinson hastası olsaydı programın ilerleyen saatlerinde de konuşacağımız gibi bizim bir takım yöntemlerimizle tedavi etmeyi birileri herhalde düşünür, tedavi ederdi diye düşünüyorum. Evet. Ama eğer bu idiopatik Parkinson değil ve ilaçları da çok iyi cevap veren bir tablo değilse o zaman da ameliyat etmemek doğru. Ameliyat bildiğim kadarıyla ameliyat olmadığına göre de belki de hani o ikincil travmaya, ikincil gelişen bir tablonun ön planda gittiği bir seyir var.
Evet.
Parkinson'un tedavi yöntemlerinden bahsedersek en etkili yöntem hangisidir? De çok yöntem var mı bu konuda?
Şimdi bu bir madde eksikliği. Evet. Yani Parkinson'u bir çeşit şeker hastalığı gibi düşünebiliriz. Nasıl ki vücutta insülin yapılmıyor, az yapılıyor. Ne yapıyor hastalar? Hani önce periz yapıyor. Periz yetmezse ağızdan ilaç alıyor. O yetmezse insülin tedavisi oluyor. Burada da temelde başlangıç stratejisi vücutta eksik olan maddeyi yerine koymaya çalışmak. Ve Parkinson hastalarının önemli bir kısmı tıbbi tedaviye iyi, hatta çok iyi cevap verirler. Burada da hastanın yaşına göre bir strateji belirlenir. Eğer hasta yaşı çok ileri bir hastaysa dopamini önceden başlamak. Yaşı daha genç hastalarda önce bizim semptomatik diyebileceğimiz, yani hastanın şikayetlerini düzeltici ilaçlar ya da azaltıcı evet. ilaçlar. Eğer bunlar yeterli değilse dopamimetik dediğimiz, yani eksik olan dopamini yerine koymaya çalışan veya dopamin benzeri etki yaparak o eksikliği azaltmaya çalışan yardımcı ilaçların kullanılması ön plandadır. Bunların yetmediğinde de hani savaş alanına dopamin en güçlü kol ordu gibi girer. Evet. Dolayısıyla daha genç yaşlarda yardımcı, daha ileri yaşlarda dopaminli hastalar tıbbi tedavide tedaviye başlanır. Önemli bir grupta bu eksiğin karşılanmasıyla normale yakın bir hayat yaşar. Tıpkı şeker hastasının doğru tedaviyle, normal kan şekeriyle yaşamına devam etmesi gibi. Bu birkaç zaman, birkaç yıldan belki evet. biraz daha uzun bir süreye kadar da sürebilir. Ancak aradan yıllar geçip bir çeşit hastalığın ilerlemesi, bir çeşit ilaçlara vücudun alışması nedeniyle eğer ki eski doz ve sıklığında ilaçlar yetmemeye başlıyor. Evet. Daha yüksek doz, daha sık ilaçlara rağmen hastalar açılamıyor veya günün önemli bir kısmını o açık kapalı dalgalanmalar içerisinde geçiriyor. Normal yaşantısını rahat sürdüremiyor ise evet. veya uzun dönem ilaç kullanınca beyindeki reseptör dediğimiz bazı bölgeler ilaçlara duyarlılık kazandığı için ilaç yan etkileri ortaya çıkıyorsa, ki bunların bir grubu motor yan etkilerdir, istem dışı hareketler tarzında. Hasta evet. ilacını evet. alır, evet. Parkinson bulguları geçer ama hoplayıp zıplamaya ya da dans eder tarzda sıra dışı hareketler yapmaya başlar. Veya bazı psikolojik yan etkiler, bunlar uyku bozuklukları, hayal görme, konsantrasyon güçlüğü gibi yoğun ilaca bağlı bir takım yan etkiler ortaya çıkarsa, o zaman artık tıbbi tedavide tıkanıyoruz veya istediğimiz kaliteyi sağlayamıyoruz demektir. İşte bu grup hastalarda da daha çok bizim yaptığımız cerrahi işlemler gündeme geliyor ya da ön plana geliyor. Bunun bir istisnası, her türlü tıbbi tedaviye rağmen özellikle titreme gibi bulgular baştan ilaç tedavisine cevap vermiyor ise evet. o zaman o hastalarda da daha erken dönemde bu ilaç tedavisinin uzun dönem sonuçlarını göremediğimiz evet. için bekleyemediğimizden cerrahi tedavi gündeme geliyor. Bir de son yıllarda giderek büyümeye başlayan bir pasta dilimi yaşı çok genç hastalar. Evet. Çünkü göreceli olarak genç yaşta ortaya çıktıysa bu ve artık hastalara biz yardımcı ilaçlarla değil de dopaminin kendisine özellikle yüksek doz verme zorunluluğundaysak, bu birkaç sene sonra ciddi ilaç yan etkileri olacağı için artık yurt dışındaki evet. gelişmiş merkezlerin çoğu hastaya dopamin başlamak yerine dopaminin yaptığı etkiyi bizim sağlayabildiğimiz beyin pilleriyle evet. hastaları daha erken cerrahi girişimlere de önerebiliyorlar.
Yani kabaca yüzde kaçı günümüzde cerrahi müdahale
aşağı yukarı Batı ülkelerinde? Parkinson hastalarının tümünün bir %15'i, belki bu genç yaşları da koyarsak %20'ye yakını cerrahiye aday oluyor. Ama tabii bunların pür Parkinson hastası olması gerekiyor. Parkinson olmayıp Parkinson'a benzeyen başka hastalık tabloları da var çünkü.
Tabii cerrahi deyince öyle büyük bir beyin ameliyatı zannediliyor. Öyle değil. İsterseniz kısaca tekniğinden de bahsederseniz yaptığınız işlemin. Şimdi, çünkü beyin ameliyatı ürkütücü bir laf ama.
Aslında adı beyin ameliyatı ama hani bizim yaptığımız ameliyatların hasta açısından en kolaylarından, hekimler için de en zorlarından biri diyebiliriz. Bu ameliyatlar temelde uyanık, konuşarak, hastayla sohbet ederek yaptığımız ameliyatlar. Ama oyunun kuralı beynin içinde 2-3 milimetre çapındaki bir yeri bulup oraya doğru elektrot koymak. Evet. Ve orada ne bir milim yana ne bir milim aşağı gitmeye hakkımız yok açıkçası. Burada ameliyatta yaptığımız şey, önce hastaya başına bir çerçeve takıyoruz. Çünkü bizim uzayda bir yeri tarif etmek için 3 boyuta ihtiyacımız
tabii.
var.
Evet.
İşte duvarın 2 metre önü, kapının 3 metre yanı gibi bizim ya da bulunduğumuz yeri nasıl tanımlayacaksak, beyinde de bizim X, Y, Z diye koordinatlarımız var. Bu koordinatları hesaplayabilmek için hastaya önce odasında başına bir çerçeve takıyoruz. Bu 4 tane iğne ile bir stereotaktik çerçeveyi hastanın başına vidalıyoruz. Hasta 4 tane iğnenin batmasının acısını duyuyor.
Evet.
Daha sonra hastayı MR'a alıyoruz. MR görüntülerini evet. alıyoruz. Başka yöntemler de gerekiyorsa tomografide kullanıp bir takım hesaplama yöntemleriyle beyindeki ulaşmak istediğimiz o teorik hedefin koordinatlarını buluyoruz. Bunlar çok gelişti, hesaplama yöntemleri de gelişti ama ne olursa olsun nasıl ki herkesin ağzı, yüzü, gözü evet. birbirine benzemiyor, bu hücrelerin beyinde bulunduğu yerde açıkçası aynı değil. Daha sonra biz hastayı ameliyathaneye alıyoruz. Haritalarımızı yapıyoruz. Teorik hedefimizin olması gerektiği yeri düşünüyoruz. Ve ameliyata başlıyoruz. Ameliyat masasında konuşarak, sohbet ederek. İki tane daha iğne acısı duyuyor hastalar. Çünkü sadece buradaki cilt altı ağrıya duyarlı. Daha sonra birer küçük kesiyle kafatasına birer delik deliyoruz. Oradan içeriye bir takım elektrotlar yolluyoruz. Aslında hani bu işin sırrı mikroelektrot kayıt ve stimülasyon tekniği evet. dediğimiz o hastalıktan sorumlu hücrelerin yerini bulma teknolojisinden geçiyor. Çünkü biz ucu yaklaşık 2 mikron kalınlığındaki bir elektrodu beynin içerisinde bilgisayar aracılığıyla mikron mikron ilerletiyoruz. Bunu karmaşık ve pahalı bir elektronik düzenekten geçirdiğimizde biz beyindeki tek bir hücrenin elektriksel aktivitesini dinleyebiliyoruz. Veya yine uyanık hastada mikro amper düzeyinde elektrik akımı vererek hastaların o akıma verdiği cevabı sorgulayıp gözlemleyebiliyoruz. Evet. Bu da hani 80 mikrondan daha az bir hata payıyla beynin içerisinde nerede olduğumuzu fizyolojik haritalamayla bulmayı sağlıyor. Her bir hücrenin dili var. O dili biliyorsanız hani iş Avrupa'da seyahat etmeye benziyor. Hangi ülkede olduğunuzu anlıyorsunuz. Hani yanlışlıkla bir turiste falan rastlamadıysanız tabii.
Yani şu anlattıklarınız tabii evet. siz çok doğal anlatıyorsunuz evet, ama çok olağanüstü çok bir şey anlatıyorsunuz böyle. Beynin evet. yapısı muhteşem. Tabii. 100 milyar sinir hücresi işte bir katrilyona yakın bağlantı yaptığı söyleniyor. Bütün vücudun his merkezi kendi kendini hissetmiyor ama yani şimdi hastalarımız tabii uyanık nasıl oluyor derken acı duymuyor beynin kendisi.
Tabii beynin belli bölgeleri
iğne,
ağrıya duyarlı.
İğne acılarının dışında başka
aslında
bir acı duymuyor.
Aslında bir şey duymuyorlar. Uyanık oldukları için aslında ameliyata bize de katılıyorlar. Evet. Çünkü biz o elektrodu değişik yolculuklar yaptığımızda beynin her bir tarafını en az bir 5-6 trase yaparak fizyolojik bir harita çıkarıyoruz.
Evet.
Zaten biz de hücreleri dinleyerek buluyoruz ama hastalar da işte üçüncü ikinciden iyiydi. İkincisinde ayağım daha çok iyileşmişti deyip bize tutabiliyorlar, yardımcı evet. olabiliyorlar. 2,5 saatlik bir sürecin sonucunda artık biz o beyin elektrotlarını nereye doğru koymamız gerektiğini biliyoruz.
Evet.
Ondan sonra skopi kontrolü altında o beyin pilinin elektrotlarını beynin içerisine yerleştiriyoruz. Aslında beyin ameliyatımız bitiyor. Hastanın başındaki çerçeveyi çıkarıyoruz. Daha sonra uzatma kabloları ve pili yerleştirirken hastanın canı yanmasın ya da ağrı duymasın diye anestezi doktoru arkadaşlarımız beyin ameliyat kısmı bittikten sonra hastayı bir bilgisayar arkada uyutuyorlar. Biz de sistemi yerleştiriyoruz. Evet. Aslında beyin ameliyatı bitiyor ama her şey yeni başlıyor. Çünkü o pilin ayarlanması ve programlanması gerekiyor. Piller dışarıdan bilgisayar aracılığıyla bizim beynin içine verebileceğimiz elektrik akımının büyüklüğünü, şiddetini, yerini, frekansını ayarlayabileceğimiz sistemler. Daha sonra 30-40 saatlik bir poliklinikte ayaktan çalışma süreciyle o hastaya en iyi gelecek, ona en çok yararlı olacak parametreleri ayarlıyoruz. Pilin avantajı programlanabilir, ayarlanabilir, geri dönüşümlü bir tedavi yöntemi olması. İleride başka bir yöntem gelişirse onu uygulayabilme şansımız olması. Daha iyi bir hedef gelişen yıllarda bulunursa, gerekiyorsa üstüne bir pil, iki elektrot
başarılı
daha takma
olmazsa,
şansımız olmasa.
Peki.
Başarılı olmazsa ya doğru hastayı ameliyat etmediniz ya da doğru ameliyat yapmadınız demektir. Çünkü bir yerde hasta pür Parkinson hastası evet. ise ki bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu değerlendirmede temel prensipte aslında hastaların ilaca ne kadar iyi cevap verdiği. Bir hasta ilaca ne kadar iyi cevap veriyorsa hasta o kadar ameliyata da iyi cevap verecek demektir. Bunun yapıldığı, evet. seçildiği ve bu iyi cevabın olduğu görülen bir hastada eğer o işte 3 milimi de bulup doğru yere elektrot koyabiliyorsanız hastanın bundan çok büyük ölçüde yarar görmesi gerekiyor demektir. Ama biraz önce de konuştuk, bazı Parkinson olmayan, Parkinson'a benzeyen hastalıklar var. Biz bunlara Parkinson Plus ya da artı diyoruz. Bu hastaların ilaca cevabı iyi değildir. İlk bakışta evet. ya da evet. tecrübesiz gözlerle Parkinson'a benzetilebilir. Mesela bu hastalara ameliyat yaparsak başarısız olacağımız kesindir. Çünkü bu hastalar bu tip cerrahiden iyi yarar gören hastalar değil demektir.
Nasıl açılıp kapanıyor pil?
Pili aslında çok açıp evet. kapatmak gibi bir sevdamız yok. Çünkü birazdan hani pil ne yapıyor evet. ona bahsetmeye başlarsak görüntülerde de göreceğiz. Evet. Hastalar pil kapanınca işte mutlu olmuyorlar.
Ya da açıp kapatmak gerekiyor mutlaka.
Şimdi yani, aslında özellikle titremenin olduğu evet. hastalarda biz bu açıp kapatma işini hani pilin ömrünü korumak açısından hastaya al da bunu kapat diye bir takım mıknatıs ya da cihazlar veriyorduk ama aslında hiçbir hasta kapatmıyor, kapatamıyor. Çünkü kapattığı zaman son derece ağırlaşıyor.
Uykuda pil, da değil mi? Yatarken de kapanmıyor.
Tabii ki. Tabii. Pil ne yapıyor diye biraz bakmaya tamam. başlarsak. Tamam. Şimdi burada gördüğümüz bizim bir hastamız, uzun yıllar Parkinson hastalığı olan beyin pili takılı bir hasta. Pil kapandığında hasta çok rahat yürüyemiyor. Titremesi var, hareket etmesi, adım atması güç. Şu anda biz hastanın pilini açıyoruz. yani kapalı olan sistem devreye giriyor. Bu sistem devreye girdiği zaman hastalığın, hastalık bulgularının önemli bir kısmını düzeltebiliyoruz. Normale yakın hastaların hareket etmesini, yaşamasını ya da kalkıp yürümesini sağlayabiliyoruz. Bu bizim Benjamin amcamız ameliyattan sonra çok sevdiği seyahatlerine geri döndü ve uzun bir süre yapabildi.
Ve çok belirgin fark var açılıp kapanması.
Tabii beyin pillerinde kısa dönem değil. Biz hastanın yaklaşık ikinci yılını görmüştük. Şu anda 9. yılını görüyoruz. Yaklaşık 9 sene sonra da ki Parkinson sonuçta kronik dejeneratif ilerleyen bir hastalık. Pil çalıştığı zaman hastalık bulgularını önemli ölçüde düzeltebildiğini, yine ona normale yakın bir yaşam kalitesi sağlayabildiğini biliyoruz. Tabii pilin kapatılması bir yerde devreden çıktığında hastalık bulgularının önemli ölçüde karşımıza gelmesi anlamını taşıdığı için hastalar bunu zaten tolere edemiyorlar ya da çok aman kapatalım da bataryamız ömrümüz gitsin diyemiyorlar. Tabii sorulardan bir tanesi hani pilin batarya ömrü ne kadar burada aklına gelecek. Beyin pilleri bir yerde hastaya verilen elektrik akımına endeksli pilin ömrü. Bu hastadan hastaya da değişiyor. Ama ortalama bir Parkinson hastasında 5 ile 7 yıl civarında diyebiliriz mevcut piller. Evet. Bu sürenin sonunda yarım saatlik bir ameliyatla pil değiştirilebiliyor. Bu eğer gelişen teknolojiyle dışarıdan şarj edilebilen pilleri uygulamak da mümkün. Onlar bizim ülkemizde henüz fiyatlama ve sosyal güvenlikten çok yaygın kullanamadığımız cihazlar ama o zaman zaten dışarıdan hasta şarj edebildiği için eski versiyonlarında bir 8-9 yıl, yeni çıkanlarda 25 yıla kadar değişmeden pilin kalması da mümkün oluyor. Tabii dedik ileri yaşın hastalığı ama bazı hastalarda genç yaşlarda da görebiliyoruz. Burada bizim gördüğümüz genç yaştaki bir hasta daha ameliyatının birinci haftası başındaki bantlar duruyor. Biz pil ayarlarına başladığımızda pilin kapalı ve açık olduğunda hastalık bulgularını ne kadar değiştirebildiğini biliyoruz. Bu tip genç hastalar büyük ihtimalle zaten bu hastada da olduğu gibi yüksek doz dopamine dahi cevap az olan ya da vermeyen hastalar. Titremenin tek semptom olduğu ya da önde giden semptom olduğu hastaların çoğu bir yandan şanslılar. Parkinson'un o diğer ağır bulguları yok. Tutukluk, katılık, ağırlık gibi. Ama bir yandan da büyük bir kısmı az şanslı oluyor. Çünkü ilaca cevapları çok iyi olmuyor. Hastanın yaşı da gençse o ilaca cevabı iyi olmayan hastalarda biz beyin pili takarak buradaki görüntülerde de gördüğümüz gibi hani yaşam kalitesini önemli ölçüde değiştirebiliyoruz. Yaşı genç hastalarda beyin pillerinin bazı çalışmalarda hastalık ilerleme hızına da katkıda bulunabileceğine yönelik ön veriler var. Evet. Bunu ileri yaştaki hastalarda yaptığımızdaki çalışmalar bunu bize vermedi. Çünkü o hastalarda zaten artık dopamin kalmamış durumda. Evet. Korunacak hücre de çok fazla yok. Ama bazı yaşı genç hastalar erken dönemde çünkü subtalamik nükleus diye bizim beyin pilini koyduğumuz nokta bir yerde suyun kaynağına daha yakın. Beynin diğer bölgelerine de olumsuz sinyallerin gitmesini tetikleyen bir bölge. Belki de hani uzun dönem çalışmalarıyla hastalık ilerleme hızına da katkıda bulunma şansımız olacak. Hani pil kapatınca ne oluyor? Biz pili niye kapatamıyoruz ya da hastalar müsaade etmiyor? Bu bizim Sabahattin amcamız. 20 küsur yıllık bir hasta. Aslında çok ağır bir hastaydı. Şu anda beyin pili var. Burada ameliyatının 3. 4. senesindeki görüntüleri. Hani dışarıdan bakınca normale yakın bir yaşam yaşayabilen bir hasta. Bu segmentte bizim göstermeye çalıştığımız şey pilinin kapatınca ne oldu? Çünkü görüntüde yan yana koyduğumuz zaman hani hastaya ilaç mı verdik vermedik mi gibi bir soru doğuyor. Evet. Ama birazdan ben Sabahattin amcanın pilini kapatacağım. Burada hastanın beyninde iki tane elektrot var. Biri uzatma kablosuyla geliyor. Göğüste köprücük kemiğinin altında kalp pili gibi cilt altında bir pili var.
Bu ne pil kadar aktif büyük olduğu pili?
İçin. Yani aslında pilin büyüklüğü şöyle falan. Çok büyük bir cihaz değil. İki kibrit kutusu büyüklüğü diyebiliriz.
Kalp pili kadar yani.
Kalp pillerinden biraz tabii daha hacmi oluyor. Şimdi burada pilini kapattık. Pilini kapatınca hastalık bulguları karşımıza gelmeye başlıyor. Tabii Parkinson'un tek bulgusu titreme değil. Görsel olarak biz onu görüyoruz. Hani çoğu zaman seyirciler de sadece titremeye ilgiliyor zannediyor ama öyle değil. Parkinson'un katılık, ağırlık, tutukluk gibi olan kardinal bulgularına da önemli ölçüde beyin pilleri yarar sağlıyor.
Bir bulgudan diğerine daha fazla etkili oluyor diye bir şey var mı? Yoksa
yok aslında hepsine. Yine aynı şey. Yani dopaminden ne kadar hasta yarar görüyorsa tabii yüksek doz dopaminden bahsediyorum, hani küçük doz bir ilaç almadan değil. O bulguların hepsine beyin pili doğru yerleştirilirse yarar sağlar.
Peki davranışsal mental bozukluklara da bir faydası oluyor mu pilin, yok sadece?
O ayrı bir konu, ona evet. Birazdan gelelim. Tamam. Burada bizim Sabahattin amca yürüyemez oldu tabii. Onu evet. İşte eşi ancak oturttu. Birazdan biz pilini açacağız.
Tamam.
Açtığımız zaman da evet. Tekrar ona eski bulgularına getireceğiz. Zaten hanımı da aman açalım, hastamız sıkıntıda evet, bulunuyor diyor. Şimdi Parkinson hastalığının biz motor semptomlarını beyin piliyle iyi edebiliyoruz.
Evet.
Tabii bu kadar uzun yıllar kronik dejeneratif bir hastalığın bizim non motor semptomlar dediğimiz işte konuşma, yutkunma, denge evet. Ya da zihinsel fonksiyonlar gibi başka problemleri de var. Hareket bozukluğu cerrahisiyle bunları iyi etmeyi hedeflemiyoruz. Daha doğrusu yapamıyoruz. Evet. Bir yerde hastanın motor bulguları, ilaçtan ne düzeliyorsa onların düzeltilmesini sağlıyoruz. Ama vakit kalırsa konuşuruz. Tek bizim uyguladığımız Parkinson değil. Başka hastalıklarda evet. Da beyin pilleri evet. Uygulanıyor. Özellikle obezite ile ilgili, aşırı kilo kontrolü ile ilgili yapılan bazı çalışmalar sırasında tesadüfen hastaların hafızasını da, en azından ameliyat masasındaki hastanın hafızasını da geriye çağırabildiğimizi gördük. Bu bizim Kanada'daki meslektaşlarımızı çok heyecanlandırdı. Şu anda hafıza bozukluklarında da veya hafızanın geri çağrılmasında da beyin pili yarayabilir mi diye kontrollü çalışmalar yapılıyor. Hayvan deneylerinde hatta bazen hücre rejenerasyonunu da sağlayabildiğimizi evet. Gördük. Ama tabii çift kör kontrollü insan çalışmalarıyla bu konuda ne kadar yol alabiliriz, bir takım avantajlarımız olabilir mi? Bunları uzun dönem çalışmalarla sorguluyoruz. Eğer bu çalışmalar şimdilik bizim için tünelin ucundaki evet. Işık ama istediğimiz verileri verirse belki önümüzdeki yıllarda Alzheimer hastalığı gibi zihinsel fonksiyonların etkilendiği hastalıklarda da önemli ölçüde belki hastalara yarar sağlayabileceğiz.
Ameliyat hemen bittikten sonra bu gösterdiğiniz değişiklikler, çok belirgin değişiklikler, o hemen aktif hale geçiyor mu? Pilin yoksa belli bir süresi var mı?
Pilin bir ayarlama süresi evet. Var. Bu ortalama 2-3 haftalık gibi bir süreç. Bu süreçte hastalar ayaktan sık sık haftada evet. 2-3 kere, bizim de zamanımız ameliyattaysak tabii yapamıyoruz ama paralelinde basamak basamak ayarlıyoruz. Ve tabii pil ilaçların iyiliğini üstlendikçe evet. Hastaların ilaçlarını, ilaç kullanımını, dozunu da azaltma şansımız oluyor. Bu 2-3 haftalık sürecin sonunda hani bir yerde hastalar mezun oluyor diyebiliriz. Ondan sonra da hastaları biz yılda 3-4 sefer, yani 3-4 ayda bir belli aralıklarla görüyoruz. Aslında zaten ameliyat olmamış bir hastanın da o aralıklarla kontrola gelmesi gerekiyor. Hem hastalık izlem süreci tabii açısından evet. Hem tedavisinin planlanması açısından.
Nasıl bir ayar yapıyorsunuz?
Hasta geldiğinde dışarıdan yine cilt üstünden evet. Telemetrik olarak biz bilgisayar aracılığıyla beynin içine verebildiğimiz elektriği ayarlayabiliyoruz.
Onu neye göre ayarlıyorsunuz?
Beyinde yani? İki tane elektrot var. Evet. O iki elektrodun ucunda 4 tane platinyum, iridyum kutup var.
Evet.
Her bir kutbu pozitif negatif yapmamız veya pilin kendi gövdesini artı beyindeki bir kutbu eksi yapmamız veya kendi aralarında bipolar diyeceğimiz artı eksi ayarlamamız mümkün. Bu ayarlarla o hastaya en iyi gelecek bir yan etki oluşturmaksızın hastada en iyi semptom kontrolünü, şikayetlerin düzelmesini sağlayacak ayarları dışarıdan programlayarak ayarlıyoruz. Burada verdiğimiz elektrik akımının frekansını, dalga boyunu, şiddetini değiştirmemiz mümkün. Yan etki çıkarmadan o hastaya en iyi gelecek evet. Ayar. Bu ayarları sağladıktan sonra da artık tamam böyle kalacağız diyoruz. Tabii bunu basamak basamak arttırıyoruz hastalar bir takım yan etkiler yaşamasın diye.
Evet.
Daha sonrasında da ilaçlarını da ayarlıyoruz. Tabii genç hastalar bizim için önemli. Çünkü yaşı genç hastalarda önemli ölçüde bazı hastalarda yüksek doz dopamin vermemiz gerekirse buradaki filmde şu anda ekranda gördüğümüz hasta gibi. Bu hastalarda ya çok kısa sürede yan etki ortaya çıkabileceğinden veya istediğimiz randımanı alamadığımız için bu hastalarda da beyin pili ameliyatını artık yurt dışındaki merkezler zaten çoğu hastada, hasta bu kadar gençse dopamini evet. Başlamadan eğer yardımcı ilaçlar yetmiyorsa artık ameliyat evet. Öneriyorlar. Bu hastalarda da ameliyatın sonrasında yaklaşık bir 2-3 hafta yine bir ayar sürecimiz var. O süreçten sonra hastaları normal yaşantısına yakın bir hale getiriyoruz. Şimdi tabii burada önemli bir mesaj vermek lazım. Yani beyin pili ameliyatları bir kür değil. Biz evet. Hastalığı ortadan kaldırmıyoruz.
Evet.
Aslında beyindeki eksik olan beyin sapına yakın bölgede, substansiya nigra'daki o eksiklik süreci devam ediyor. Ama o eksikliğe bağlı beynin belli bölgelerinde hücresel aktivite artışına bağlı hastalığın bulguları ortaya çıkıyor. Biz de bu bölgelere ya da bu bölgelere giden yollara müdahale ederek hastalık bulgularını azaltıyor ya da düzeltiyoruz. Bir çeşit bunu hastalığın saatini geri almak diye tarif edebiliriz. Biz 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığının 2. 3. senesindeki haline geri getirmemiz. Bu tabii bağımsız yaşayamayan bir hastanın bağımsız olması, gece yatakta başkası çevirirken kendi kendine yaşayabilmesi, çoğu hastanın tekrar üretici hale gelmesi, mesleğine geri dönmesi, mesleğini icra edebilir hale gelmesi anlamına geliyor. Ama bu hastalığın ortadan kalkması anlamına da gelmiyor açıkçası. Ama bizim bu hastamız gibi çoğu hasta normal yaşantısına dönüp, tekrar mesleğine dönüp ya da sosyal aktivitelerine devam edebilir hale geliyor.
Evet, onun için de buyurun.
Yok, buyurun siz.
Tabii başka tedavi yöntemlerinin şu anda tam belki biraz önce de bahsettiniz, yani programdan önce. Henüz daha çalışma aşamasında kök hücre gibi, gen tedavisi gibi çalışmalar var. İnşallah önümüzdeki yıllarda.
Tabii.
Belki de, evet.
Bizim bildiğimiz ya da daha çok seyircilerin bildiği ve bilmediği bir sürü çalışma var.
Evet.
Bunların çoğu biliyorsunuz tıpta araştırmalar faz faz yapılıyor.
Evet.
Önce işte güvenlik çalışmaları, önce hayvan deneylerinden geçiliyor. Onların işe yaradığı görülürse acaba bu tedavi yöntemi güvenli mi? Vazgeçtik iyilikten. Hastaya bir hasar veriyor mu, tümör yapıyor mu ya da başka bir sorun yaratıyor mu çalışmalarından geçiyor. Ondan sonra bir ya da birkaç merkezin kontrollü çalışmaları oluyor. Ondan sonra da bu çoklu merkezlerde çift kör çalışmalarla denenip eğer yararlılığı gösteriliyorsa ondan sonra uygulamaya başlanıyor. 90'lı yıllarda da beyin pilleri bu çalışmaları ya da aşamaları geçiyordu. Bugün için beyin pilleri açısından biz en iyi tıbbi tedaviden daha da iyi yarar sağlayabildiğimizi biliyoruz. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi bir sürü çalışma hem perde arkasında yürüyor, hem zaman zaman tabii bunların duyulmasını basın arzu ettiği için daha işte hayvan deneyleri aşamasında şunlar bulundu, bunlar bulundu diye bahsediliyor. Bunları merak ve ilgiyle izliyoruz. Kök hücreler tabii çok ümit veren, heyecan veren çalışmalar. Evet. Ama bunlarla ilgili daha kontrollü çift kör çalışma sonuçlarını takip edip, izleyip, diğer bugün uyguladığımız tedavilerdeki başarı oranlarını görmeye ihtiyacımız var. Oradan sonra muhtemelen biz de onları önereceğiz. Böyle işte pildi, şuydu, buydu yerine işte git karşıdan eczaneden birazcık sıvı al, onu beyninin içine bir semen koyalım, bu işsin, bitsin demek bizim için de çok tabii heyecan verici olacak ama
İnşallah
bakalım bizim meslek hayatımız yetecek mi yoksa bizden sonraki kuşak mı yapacak, onları hep beraber göreceğiz.
İnşallah olur. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz genç hastalarda beyin pili takıldığında Parkinson ilerlemesini durdurabilme özelliği olabilir diye.
Evet, yani bu
yani olacak anlamında
evet. Durdurmak şu, değil, yavaşlatmak kelimesi belki daha doğru olabilir.
Tabii ki hastanın durumuna ve kişi özelliğine göre değişmekle beraber ilk imkanda genç hastalarda beyin pili tedavisini uygulamak doğru bir mantık olur mu acaba?
Şimdi tabii tıbben hiçbir tedavi almayan bir hastaya cerrahi girişim uygulamak zaten tıbben doğru değil.
Evet.
Dolayısıyla eğer hasta tıbbi tedaviye yeterli ya da tatminkar cevap vermiyor ise cerrahi girişimi düşünmek lazım. Bu ancak hani titremenin tek ve önde gelen bulgular olabilir. Ama hastanın yaşı gençse bir şekilde yardımcı ilaçlar bu işe yetmiyor ise önce onları denemek ve vermek lazım. Çoğu hasta yardımcı ilaçlarla uzunca bir süre sorunsuz yaşayabiliyor. Burada tartışılan konu hastalara dopamini başlayalım yüksek doz verip birkaç sene sonra ilaç yan etkileriyle baş edemediğimizde mi bir müdahalede bulunalım. Evet. Yoksa nasıl olsa bunlar karşımıza gelecek. Dopamin başlamak yerine bu genç hastalara yardımcı ilaçlar yetmiyorsa mı ameliyat yapalım? Bu hem tartışma konusu hem de bir sürü bilimsel araştırma konusu. Yurt dışında birçok merkezde early stim denen yani stimülasyonu erken dönemde başlamanın mı daha uygun olacağı yoksa bir süre izlendikten sonra mı başlamanın daha uygun olacağı kontrollü çalışmaları sürüyor. Bunların ön verileri elimizde var ama bir süre sonra bunlar yayımlanacak. O zaman biz de önümüzü hani istatistiksel verilerle daha net görmeye çalışacağız. Ama çoğu hastada hani eğer hastanın bulguları erken dönemde, yaşı da göreceli gençse ve tıbbi tedaviye yetmiyorsa, o zaman çoğu hastada hani bizim de şey yapmayı düşünmemizde yarar var. Evet. Cerrahi girişimi erken dönemde planlamayı düşünmemizde yarar var açıkçası. Yine bizim bu göreceli yaşı genç bir hastamız. Bu hasta her türlü tıbbi tedaviye rağmen çok şiddetli bir titreme yaşıyordu. Yüksek doz dopamin de yetmiyordu bu hastaya. Çünkü bu hastanın yaşı hani dopamini de verip cevabını sorgulamamızı gerektirecek düzeyde. Bu hastada da istediğimiz tıbbi tedaviyle randımanı alamadığımız için beyin pili uyguladık. Yine ekranda evet, bu hastanın hani ameliyattan sonra daha başındaki bantları dururken pili önemli ölçüde yarar sağlayabildiğini görüyoruz.
Tabii her ameliyat gibi bunun da riskleri var.
Mutlaka.
Neler görülebiliyor ve yüzde kaç oranında?
Şimdi eğitim kurumlarında yapılan rakamlara baktığımız zaman bunları biraz daha göreceli yüksek görüyoruz. Ama tıpta tabii ben bile hala her ameliyatta yeni bir şey öğreniyorum. Tabii. Hani bunlar sık yapan deneyimli ellerde yapıldığında göreceli olarak bu riskler de azalıyor tabii. Açıkçası. %1 her ameliyatta olduğu gibi bir enfeksiyon riski var. Bu apandisit ameliyatında da böyle, bademcik ameliyatında da böyle. Bunun dışında tabii her ne kadar büyük bir ameliyat yapmasak da kafatasına küçük bir delik deriyoruz. İçeriye bir takım iğneler, aletler sokup çıkarıyoruz. Teorik olarak bunların bir damara rastlama, bir kanama olma ihtimali teorik olarak var. Bu da istatistiksel olarak %1 civarında bir beyin kanaması riskini karşımıza alıyoruz demek. %1 beyin kanarsa ne olur? Bunu bir hani yelpaze gibi bakmak lazım. Hiçbir şey olmaz. Tabii. Hafif bir baş ağrısı olup geçebilir.
Evet.
Yalnızca kontrol filminde görürüz. Aa, kanama olmuş deriz ama dışarıdan bir şey anlaşılmaz. Hani veya Allah korusun işte hasta felç olmuş, ölmüş, ölmemiş. Bir sürü daha ağır bulgular olabilir. En kötüsünün olma ihtimali 1000'de 1, 10.000'de 1.
Evet.
1000'e yaklaştı vaka sayımız. Şükür ki hani böyle bir şey görmedik.
Çok şükür, evet.
Ama her hastaya da mutlaka %1 böyle bir riskin olduğunu söylüyoruz. Bunun dışında risk demeyelim ama komplikasyon diyebileceğimiz, hardware'e bağlı sonuçta bunlar çünkü takılan cihazlar, işte kablonun etkisinin kalmaması, kopması veya sistemin çalışmaması gibi riskler. Bunlar %1 ile 3-4 arasında söyleniyor.
Evet.
Orada eğer öyle bir problem varsa bizim o bozuk olan parçayı değişmemiz ya da tekrar kontrol edip çalışır hale getirmeye çalışmamız söz konusu. Stimülasyona bağlı tabii bu da elektrodun ne kadar doğru yerde olduğuna paralel bir takım yan etkilerin ortaya çıkması mümkün. Bunlar da gerekli ayarlarla ya da takiplerle azaltılması veya ortadan kaldırılması.
Zaten bayağı bir uzun ayar döneminden bahsettiniz. O dönemde zaten değil mi? Bu
tip onlarla mücadele
gidebilir. Evet.
5 ile 7 yıl arası dediniz değil mi pil ömrü olarak?
Evet, bir yerde Parkinson hastalarında birazdan değiniriz. Başka hastalıklar da var, onlarda daha yüksek elektrik akımına ihtiyaç duyuyoruz.
5 ile 7 yıl. Peki sonrasında dediniz yarım saatlik bir operasyon, o şey değiştirilebiliyor eski.
Pili takip ediyoruz tabii, bataryasının bittiğinde gördük ne olduğunu. Dolayısıyla hani oraya
o
gelmeden.
O işlemi soracağım da yani nasıl o yarım saatlik işlem nasıl
bir orada işlem artık bizim beyin ameliyatı veya beyindeki yaptığımız işle bir ilişkimiz yok. Çünkü pil göğüste cilt altında takılı. Yarım saatlik bir ameliyatta oradaki insizyonu açıp oradaki pili çıkarıp onun yerine bataryası dolu
genel
olan yeni bir pil takıyoruz. Genel anesteziyle de olabilir. Genel anesteziye engel bir durum varsa kombine anestezi dediğimiz hastayı sakinleştiren bir yöntemle veya lokal anesteziyle de olabilir. Ama o çok kısa süren bir ameliyat. Artık hastalar ayrıca bir beyin ameliyatı olmuyor.
Başka eğer Parkinson'la ilgili eklemek istediğiniz bir şey yoksa diğer hastalıklar da var.
Ben bir şey daha sormak istiyorum.
Tabii buyurun. Size.
Beyin pili takılı hastalar sosyal yani ekranda da gördük. Gerçekten çok ciddi belirgin farklılıklar var öncesiyle. Ama mesela bir spor yapabiliyorlar mı? Yani sosyal hayatta başarılı olabiliyorlar mı?
Aslında her şeyi yapabiliyorlar ama hani spor yapmak deyince işte maç yapsınlar, topa kafa atsınlar
değil,
istemiyoruz. Ya da ne bileyim işte uzak doğu dövüş sporlarından uzak dursunlar istiyoruz. Ama yüzüyorlar, tenis oynuyorlar, bilardo oynuyorlar. Yani yapabilecekleri her türlü aktiviteyi yapıyorlar. Araç kullansınlar istemiyoruz. Genelde de bizi dinlemiyorlar ama normale yakın bir hayata döndükleri için. Çünkü sonuçta rahatsızlığı olan bir hasta. Artı tabii. Hani beynine elektrik veren bir cihaz taşıyan bir kişinin de araç kullanması çok doğru değil açıkçası. Bunun dışında her türlü aktiviteyi yapabiliyorlar. MR çektirsinler istemiyoruz. Çünkü beynin içinde hem bir metal implant var hem de manyetik alandan etkilenen bir cihaz. Çok gerekli koşullarda bizim kontrolümüz altında yaptığımız ayarlarla beyin MR'ı çekilmesi mümkündür. Gerekiyorsa biz bunu çekiyoruz. Ama diğer vücut bölgelerinin MR'ını çektirsinler istemiyoruz. Tomografi çekilebilir veya başka yöntemlerle değerlendirilebilir. Bir iki senenin içinde muhtemelen MR'larla da tamamen uyumlu cihazlar mevcut olacak. Evet. Biz de onları takıyor olacağız. Parkinson'la ilgili başka yani sonuçta tabii çoğu hasta ya ileri yaş hastası olduğu için hastalığı olduğu bile anlaşılmıyor. Yaşlılıkla karıştırılıyor. Evet. Dolayısıyla birinci vermemiz gereken mesaj bir şekilde eğer hasta yakınları büyüklerinde ya da yakınlarında hareketlerde ağırlaşma, durgunlaşma, biraz önce konuştuğumuz bulgulara benzer bir şeyler görürlerse bu hastayı bir nöroloji doktoruna götürüp bir problemi var mı yok mu diye araştırmakta, bakmakta yarar var. Erken dönemde de bunu anlayıp ona uygun tıbbi tedavi başlayabilmek mümkün. Demin de konuştuğumuz gibi Parkinson tek başına titreme değildir. Bu cerrahi yöntem de tek başına titremeyi iyi eden bir yöntem değildir. Çoğu hastada olmayabilir. Katılık, tutukluk, ağırlık gibi bir takım bulgular da karşımızda olabilir. Bunların da önce tıbbi tedavi yetmiyor ise cerrahi tedaviyle önemli ölçüde düzeltilip normale yakın bir yaşamı tekrar hastalara bir süre kazandırabilmemiz teorik olarak mümkündür. Hani çok adı ve uzun süreli bir hastalık olduğu için çok da düşkün hasta olduğunda bakış açısı açısından çok kronik ağır bir hastalık gibi görünüyor ama bizlerin de yapabileceği, hastalara katabileceği çok fazla şeyler var. Dolayısıyla bir yerde mücadeleyi devam ettirip yaşamın bir parçası gibi görmekte yarar var. Bunları söyleyebiliriz.
Distoniden bahsedelim mi biraz? Eğer vaktimiz var zaten.
Generalize distoni dediğimiz hastalık, daha doğrusu tıp dilinde distoni aşırı vücut kasılmaları ya da sıra dışı vücut kasılmalarıyla giden bir hastalık. Bunların bir kısmı boyunda oluyor. Dolayısıyla boyun distonisi diyoruz. Spazmotik tortikolis diye geçiyor.
Böyle
boynunda kasılı dönen hastalar var. Beyinde bizim hareketlerimizi kontrol eden bir bilgisayar ağı var. Bu bilgisayar ağındaki ya da elektriksel işleyiş mekanizmalarındaki bir takım problem ya da problemler aşırı vücut kasılmalarına veya kontrol dışı kasılmalara neden olabiliyor. Distoni de bunlardan bir tanesi. Evet. Bir vücut yarısında olabileceği gibi bütün vücuda yaygın da olabilir. Generalize distoni dediğimiz aşırı kasılmalar da olabilir. Burada da bir grup distoni bizim primer distoni dediğimiz. Yani altında yatan başka bir olayın tetiklemediği bir kısmı genetik. Kendi kendine daha genç yaşlarda ortaya çıkan distoni tablosu ki bunlar da bizim cerrahi girişimlerimizin başarı şansı göreceli olarak daha da yüksektir. Bir kısmı da yine geçirilmiş bir takım hastalıklar, travmalar, başka problemlere bağlı veya bir takım psikotik başka ilaçları kullanmaya bağlı sekonder ya da ikincil distoni dediğimiz olgular. Evet. Sekonderlerde tabii beyinde bir hasar olması ya da başka bir nedene bağlı ortaya çıkmış olma ihtimali de yüksek olduğu için bu tip hastalarda bizim cerrahimizin de göreceli olarak başarı şansı biraz azalıyor. Ama distonilerde de biz doğru hastalarda vücut kasılmalarını beyin cerrahisi girişimleri, özellikle beyin piliyle önemli ölçüde azaltabiliyoruz. Burada tabii ki hani yine doğru hasta seçimi ve doğru hasta tedavi yöntemi önemli. Distonilerde de beyin pili takıyoruz. Hastalara beyin pili tedavisiyle elektrik akımı veriyoruz. Bunlar da şimdi görsel olarak da paylaşabileceğimiz hastalar gibi ameliyat sonrasında önemli ölçüde kasılmalara yarayabiliyor. Tabii dünya yüzünde yaklaşık 130-140 bine yakın beyin pili takılı hasta var. Bizim de ciddi ölçüde bir serimiz var. Bir Parkinson hastasına baktığımız zaman o hastada bulgularını ne kadar düzeltebiliyoruz, neye yarar sağlıyoruz bunları çok net söylemek mümkün. Distonide rakamlar bu kadar yüksek değil, distonide her hastada birbirine benzemiyor. Ama primer distonilerde aşağı yukarı %80'e yakın bir cevap iyilik sağlayabilmemiz. Bu %80 deyince %80 iyileşiyor değil de hani buraya bir çizgi çizelim. Ben bu ameliyatı oldum, yarar gördüm, memnunum, başkasına da tavsiye ederim deme oranını %80. yaptık ama çok da bir değişiklik göremedik deme oranında %20 gibi görebiliriz. Evet. Bu sekonderlerde biraz daha göreceli olarak düşüyor. Ama ekranda gördüğümüz hasta gibi distoni önemli ölçüde eğer beyin piliyle de eğer yararlı olabiliyorsak bizim bir grup hastada kasılmalarını azaltabildiğimiz bir rahatsızlık. Tabii burada da önce başlangıç tedavisinde ilaç tedavisinin denenmesi. İlaçlarla randıman alamıyorsak özellikle boyun kasılmalarında botoksla o kasılmaları azaltmaya evet. çalışmak mümkün. Bu tip tedavi yöntemleriyle biz istediğimiz randımanı alamıyorsak o zaman bu hastalarda da bizim yaptığımız cerrahi girişimler, aynen Parkinson'a benziyor bu cerrahi girişim, aynı basamaklardan geçiyoruz. Ama elektrik akımına hastaların verdiği cevap bir süre alıyor.
Evet.
Bir Parkinson hastasında biz elektriği değiştirdikten 1-2 dakika sonra bu kliniği gözlememiz evet. ya da yarın gel dünküyle kıyasla dediğimizde hastanın buna bir cevap vermesi mümkün. Ama distonide bu cevap haftaları bulabiliyor. Dolayısıyla biz bir ayarı koyduğumuzda birkaç hafta sonrasında bu cevabı görebiliyoruz. O yüzden distoni hastalarında bir 5-6 ayı bulabiliyor pil ayarlama evet. süreci. Yine bir başka hastamızın görselini görüyoruz. Bu da genç bir hasta. Bu da uzun süre aşırı kasılmaları olan. Bir süre sonra bu kasılmalar nedeniyle bizim ameliyat ettiğimiz, her şeyi düzeltemesek de önemli ölçüde katkıda bulunabildiğimiz bir hasta. Distoni hastalarında verdiğimiz elektrik akımı Parkinson'a göre bayağı yüksek. O yüzden o 5-7 yıllık batarya ömrü daha, bu hastalarda evet. 2-3 seneye inebiliyor. Onun için bu hastaları yakın izlemek gerekiyor. Çünkü hastaya her ne kadar biz 3-4 ayda bir gel diyorsak çok da iyi olduysa onları unutuyorlar. Bazen evet. de bu işte donduk kaldık ya da aşırı kasıldık ne oldu bize diye geldiğinde pilin bittiğini görmemize neden oluyor. Evet. Pil de tabii bir oyuncak gibi yani önce evet. biraz yavaşlıyor sonra hızlı inebiliyor. Bu durumda biz zaten onun batarya gücünü ölçerek hani hasta iyice çok kötü hale gelmeden biraz önce pil kapattıklarımızda gördüklerimiz gibi değişmesi gerektiğini söyleyip hastayı değiştirmemiz gerekiyor. Belki birkaç sene içerisinde artık zaten nasıl ki şarj edilmeyen cep telefonu ya da laptop yok. Bunların herhalde tümü zaten dışarıdan şarj edilebilir teknolojiye dönecek. O zaman hani bu pil bitme sorunu da olmayacak. Tabii o zaman da şarj etme problemleri ortaya çıkıyor. Bizim toplumumuzda da zor. Her hasta bunu ne kadar kullanacak?
Evet.
Bundan 10-15 sene önce Amerika'da bununla ilgili özellikle omurilik pillerinde de yüksek elektrik akımına ihtiyaç var. Biz o dışarıdan şarj aletlerini verdiğimizde işte barbekü tütsünün üstünde unutandan, saunada unutana kadar Amerikan evet. toplumunda hastalar vardı. Bakalım biz tabii nelerle karşılaşacağız evet. burada. O da ayrı bir merak konusu.
Tabii ama faydalı olduğu zaman da hakikaten yaşam kalitesinde büyük bir değişiklik meydana getiriyor. Ama dediğiniz gibi doğru hasta seçilmesi lazım. Tabii bu çok önemli bir konu.
Doğru hasta, evet. doğru indikasyon, doğru evet. cerrahi girişim ve doğru programlama. Bunlar birbirini tamamlayan faktörler. Evet. Hani birindeki bir eksik. Herkesin evet. mutsuz olmasına neden olacak. Bir de tabii şu var, hani bu her konuda böyle, insanların hayattaki mutlulukları beklentilerine endeksli. Yani bu hastaları iyi değerlendirip ne sağlayabileceğimizi, evet. ne sağlayamayacağımızı net anlatmamız gerekiyor. Ne yaparsak yapalım tabii 75 yaşındaki bir hastayı 18 yaşında yapmamız da mümkün değil. Dolayısıyla evet. burada hani hastayla, ailesiyle bu konuyu ayrıntılı tartışmak evet. önemli. Aslında burada hastaların başında da konuştuğumuz gibi ilaca verdiği cevap kısmı çok önemli. Dolayısıyla hani hastaya tolere edebileceği ya da maksimum doz ilacı verip ne iyiliği görmemiz, biz size bunu sağlarız. Hani bundan ötesini sağlayamayız da iyi anlatmamız evet. önemli bir faktör haline geliyor bu durumda.
Evet.
Bu distonideki kontrolsüz kasılmalar en çok hangi kasları etkiliyor?
Bu vücudun neresinin tutulduğuna bağlı.
Yani bu bir vardır. Genelde boyun kasları etkilenir. Başka kasları
boyunun etkilendiği bir grup var zaten. Biz buna boyun distonisi ya da servikal distoni diyoruz. Bazen bu ağız yüz kasları konuşmayı etkileyebiliyor.
Evet.
Bazen vücut bir yanında oluyor. Bizim daha çok hani zaten onlar bir kısmı botoksa da cevap verebiliyorlar. Küçük evet. adele kasılması gruplarının evet. olduğu için. Ama genel vücutta olduğu zaman onlar daha çok zaten hani bizim daha çok yararlı olabileceğimiz hastalar haline geliyor. Onlara da generalize distoni deniyor.
Genetik yatkınlık yüzde kaç oluyor?
Yüzdeyi söylemek zor ama genç yaşta görülen distonilerin evet. bir kısmında bazı genleri biliyoruz. Onları zaten arıyoruz. Aslında o hastaların cerrahiye cevabı da biraz evet. daha yüz güldürücü oluyor.
Bir de gelecekte kullanabileceğiniz bazı diğer rahatsızlıklar var. İsterseniz ondan bahsedelim. Beyin pili nelere yararlı olabilir?
Evet.
Ne aşamada
bu çalışmalar?
Tabii beynin içinde bizim için emniyette olan bir nöron yok. Yani her yeri bulup oraya bir elektrot koymamız, elektrik akımı vermemiz mümkün.
Tabii.
Nitekim bunları da bir kısmını uyguluyoruz, bir kısmı da deneme aşamasında. Hareket bozuklukları dışında bugün beyin pilleri yurt dışında bazı kliniklerde ağır depresyon ve obsesif kompulsif nöroz gibi psikiyatrik rahatsızlıklarda kullanılıyor.
Evet.
İyi sonuçlar da alınıyor. Biz de tabii çok hazır değiliz ülke olarak da bu işin çoklu, çünkü bütün bu çalışmaları bir grup çalışması olarak yapmak lazım. Belki bir süre sonra eğitim merkezlerinde bizim de bu çalışmaları yapacağımız, uygulayacağımız bir tedavi yöntemi bu psikiyatrik problemler. Bunun dışında tedaviye dirençli SARA hastalıklarında, epilepside, yine beynin içindeki belli bölgelerin uyarılması SARA nöbet sıklığını ve şiddetini azaltabiliyor. Ama burada henüz bir tam adres fikir birliği yok. Bazı klinikler belli bölgelere, bazı klinikler belli bölgelere uyguluyor. Ve tabii epilepside başka tedavi yöntemleri de var. Açık cerrahi gibi veya vagal sinir stimülasyonu dediğimiz boyundan sinir stimüle etmek gibi. Hani bunlara belirgin bir üstünlük, illa bunu uygulayacağımız diyeceğimiz bir durum yok. Ama gene de beyin pilleri SARA'da da uygulanıyor.
Peki beyin pili SARA'ya sebep oluyor mu?
Evet.
Beyin pili SARA'ya sebep oluyor mu derken, cerrahi girişime ikincil beyinde belli bölge aktivitesi olup komplikasyon olarak SARA nöbeti olabilir. Bu %1 yurt dışında rapor edilmiş olgular var.
Evet.
Ama hani biz elektrik verelim de SARA yapalım, o gördüğümüz bir şey değil. Ama bizim verdiğimiz bölgelerin geçtiği yollarda yan etki olarak biz, eğer zaten onu biz testlerimizde de görüyoruz, elektriği belli bir düzeyin üstünde verirsek hastada elinde, ağzında, yüzünde kasılmayı sağlayabiliriz. Ama o SARA nöbeti değil.
Evet, o ayarla düzeliyor.
Yapılan çalışmalar bir grubu obezite üstünde sürüyor.
Evet.
Çünkü bizim beyindeki iştah merkezini uyarmamız ya da baskılamamız mümkün. Bunu hayvan deneylerinde de görüyoruz.
Evet.
Belki ileride bunu yaptığımızda artık bu kadar brutal ameliyatlara ihtiyaç kalmayacak.
Çok ciddi ameliyatlar.
Hastanın beyninde bir pil olup, tıpkı bizim Parkinson'lar gibi, işte çok kilo almışım, şunun ayarını biraz arttırayım, zayıflayayım ya da işte bu akşam davete gidiyoruz, biraz yiyelim deyip ayarı değiştirmek mümkün olacak belki. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Gene bu çalışmaların yapıldığı sırada, çünkü iştah merkeziyle bizim hafıza yolakları birbirine oldukça yakın. Benim de yine Kanada'da olduğum bir ameliyat sırasında hastanın hafızasını geriye çağırabildiğimizi şahit olduk. Biz obezitede hastaya ne istediyorsun derken, hasta parkta kız arkadaşıyla bankta oturduğu bir döneme dönüyor. Voltaj düşükken görüntüler siyah beyaz, sözler anlaşılmıyor. Voltaj arttıkça görüntü netleşiyor, konuşulanlar anlaşılır hale geliyor. Ve bu yıllarca da her seferinde tekrarlanabilir bir bulgu olarak karşımıza geliyor. Bu bulgular paralelinde şu anda yurt dışında acaba biz hafızayı da daha iyiye getirebilir miyiz diye kontrollü çalışmalar sürüyor. Birkaç senenin içerisinde belki, daha da kısa bir zamanda, bu çalışma sonuçları eğer bizim istediğimiz verileri verebilirse belki hastalarımıza bir tedavi seçeneği olarak, özellikle Alzheimer başta olmak üzere hafıza problemlerinde de belki bunu tartışabileceğiz, sunacağız, ama şu an için bu sadece tünelin ucundaki ışık bizim için.
Evet.
Beyin pil ameliyatlarını Parkinson için soruyorum. Çok sık uyguluyor musunuz ya da Parkinson dışı hastalarda ne kadar uyguluyorsunuz?
Hemen tamamı hareket bozukluğu. Parkinson dışında bir tek distoni hastaları hareket bozukluğu olarak uygulanıyor, ama bu %5'i geçmiyor. Yani %95 Parkinson hastası.
Siz ne kadar sıklıkta yapıyorsunuz?
Şimdi bu cerrahi girişimler yaklaşık benim 15 senedir yaptığım, hatta işte 96-97'den beri yaptığım ameliyatlar. Bunların büyük bir kısmı beyin pilleri uygulamaya girmeden önce lezyon cerrahisi tarzında, aynı yöntemle ama lazere benzeyen bir yakma yöntemiyle yapılan ameliyatlardı. Yaklaşık bir 500 küsur hastamız oldu. Sosyal güvenlik sisteminin beyin piline ödemede bir şans tanıması sayesinde, çünkü pahalı aletler olduğu için 2009'dan beri daha sık yapmaya başladık bu ameliyatları. Yaklaşık 400'ü geçen sayıda da beyin pili var. İş temposuna, işte kongre, yurt dışı toplantı gibi bizim zaman ayırma dilimimize bağlı.
Evet.
Ortalama haftada iki yeni olguyu ameliyat edebiliyoruz. Eski hastalardan da pilleri biten olduğu için 2-3 vakanın da pilini değiştirmemiz gerekiyor.
Evet. Ekleyeceğiniz başka?
Beyin piliyle ilgili özellikle.
Sonuna geliyoruz.
Beyin pilleri için neredeyse her şeyi konuştuk açıkçası.
Evet.
Burada eklenebilecek olan şeyler bunun hareket bozukluğu hastalarında özellikle.
Peki hareket bozukluğunun dışında çok affedersin sözünüzü araya girdim de titremelerde yeri
evet,
var mı?
Evet o da var. Evet. Titremeyi de biz hareket bozukluğu evet. dediğimiz için benim beynim onu otomatik evet. titremeyi de onun içine koyuyor. Esansiyel tremorda da evet. veya evet. o dediğimiz başka işte rubral titremeler dediğimiz yani beyindeki MS sonrası gibi bir takım hasar titremelerinde de eğer tıbbi tedavi istediğimiz evet. randımanı almıyorsa beyin piliyle bunları azaltmamız ya da düzeltmemiz mümkün. Özellikle esansiyel tremorda %85-90'larda vücudun bir yanı için titremeyi durdurma başarı şansımız. MS dedik burada yalnız hani izleyicilerin evet. Bir yanlış algıya varmaması için beyin pilinin MS'i tedavi etmesi diye bir şey söz konusu evet. değil. MS santral sinir sisteminin ataklarla giden bir başka hastalığı. MS'e bağlı MS'teki hasarlara ikincil hastanın titremesi varsa biz o titremeyi azaltma ya da evet. düzeltme yönünde bir şey yapıyoruz. Evet. Burada da tabii bazı ağır hastalarda ataksi, beyincik fonksiyonlarının bozulmasına bağlı hani bizim beceriksizlik diye tarif edebileceğimiz başka bulgular da titreme zannediliyor. Evet. Bunları iyi ayıklamak lazım. Bunların içinde sadece titremeye bizim katkımız mümkün. Yoksa bizim MS'in seyrini ya da gidişini değiştirmemiz mümkün olmadığı gibi bu hastaları beyin cerrahlarının değil, konunun uzmanı nöroloji doktorlarının izlemesi ya da takip etmesi gerekiyor. Ama bizim hareket bozukluğu dediğimiz sizin evet. de biraz uyarınızla hani o el titremelerini de koyduğumuz sepetin içerisinde çoğu hasta eğer tıbbi tedaviyle yarar göremiyor ise verilmesi gereken mesaj hekimlerinin ya da kendilerinin bu yönde de bir değerlendirmeye evet. açık olmaları ve konunun uzmanları tarafından bunlar ya hani bizler olacağız ya hareket bozukluğu uzmanı nöroloji doktorları olacak. Değerlendirilmesinde önemli ölçüde yarar var. Çünkü bu grubun içinde bizim hatırı sayılır bir hasta topluluğuna yaptığımız girişimlerle yararlı olmamız, yaşam kalitesini arttırmamız, belki onları hastalığın eski yıllarındaki haline yaklaştırmamız mümkün.
Evet. Son olarak şunu sormak istiyorum. Psikiyatrik rahatsızlıklar distoni ile ilgili. Distoni hastalığını tetikler mi?
Şimdi psikiyatrik rahatsızlık da distoni iki ayrı hastalık. Evet. Evet. Hareket bozukluklarının tümünde buna her türlü titremeler evet. artı Parkinson hastalığı dahil heyecan, sıkıntı, evet. stres, gerilim hastalık bulgularını arttırıyor. Evet. Bizler bile heyecanlanınca evet, elimiz evet. titriyor. Doğal olarak bu hastalarda anksiyete, gerilim. O andaki hastalık bulgusu neyse, titreme ise titreme, yürüyememe ise yürüyememe veya ilaç yan etkisi ise onları arttırıyor. Dolayısıyla hastaların ruh halinin ne kadar stabil ve dalgalanmasız olması da hastanın yaşam kalitesi açısından evet. ya da hastalık bulgularının azlığı açısından o kadar önemli. İşte Ayşe teyzem bankaya gidip de imzan tutmayacak mı, bana maaşımı vermezler mi diye düşünürse eli daha çok titriyor. Tabii, evet. Ne bileyim eve görücü gelirse işte o pozisyonel titremesi olan genç kızımızın eli daha çok titriyor. Evet. Tabii bunlar bizim muayenede de kullandığımız şeyler. Bazen hastalara işte şunu say bunu düşün evet. falan deyip acaba eli titriyor mu diye bakıyoruz. Evet. Psikiyatrik rahatsızlıklar ayrı tabii. Yani çok da sık bir arada görülmüyor şükür ki. Evet. Sadece hani Parkinson'larda tabii depresyon aradı fazla ama hani distonilerde ayrıca bir psikiyatrik rahatsızlık evet. çok da sık karşımıza gelmiyor.
Çok teşekkür ederiz. Çok
ben teşekkür ederim.
Hem beyin pilini hem Parkinson hem distoniyi çok detaylı anlattınız. Bizler de öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz.
Sağ olun ben teşekkür ederim.
Evet verdiğiniz bilgiler hakikaten çok değerli. Çok güzel bir program oldu. Çok evet. teşekkür ederiz. Şeref verdiniz.
Evet. Sağ olun o bizim mutluluğumuz. Evet.
Pınar Akkaş'la birlikte sunduğumuz bir Yaşam ve Sağlık programının daha sonuna geldik. Çok değerli bir konuğumuz vardı. Sayın Doktor Ali Zırp Beyefendi Parkinson ve beyin pilleriyle ilgili kapsamlı bilgi verdi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Gelecek hafta buluşmak üzere.
Yani burada Kolombiya'da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Üsküdar Üniversitesi.
Yaptığı olarak dağılmış. Bu sistem kapkaranlık. Şu kadar bir şey.